Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zübeyde Yükseler, eserin adı Tarihimizden Yaşanmış Öyküler, yazarı Yavuz Bahadıroğlu. Türü tarih, yayın evi Nesil Yayınları, 26. baskı. İSBN nosu 9-789-75-640-15-76. Bu kitap 237 sayfadır. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Biz tarihimizle övünürüz. Çünkü tarihimiz gerçekten övünülecek bir tarihtir. Bu kitapta tarihin şanlı sayfalarından seçilmiş örnekler bulacaksınız. Tarihimizden yaşanmış öyküleri zevkle okuyacak ve gerçekten şeref dolu bir tarihe sahip olduğumuzu anlayacaksınız. Tarih ibrettir, tarih ölçüdür. Tarih yalnızca bilgi değil, geleceğin de aynısıdır. Tarihi iyi bilen geleceğinden emin olur. Roman Diyojen ve Alp Aslan. Bizans İmparatoru Diyojen, Romanos Diagones, Türkleri Anadolu'dan atmak için ordusuyla Malazgirt Ovası'na doğru yürüyordu. Parayla asker toplamış, Hristiyanlığın en büyük lideri sayılan Papa'dan yardım görmüştü. Kibirliydi, ordusu yürürken uzun uzun baktıktan sonra gülüyor ve etrafındakilere, "Dünyada benim ordum kadar kuvvetli bir ordu olabilir mi?" diye soruyordu. Etrafındakiler de gülüşüp cevap veriyorlar. "Asla İmparator Hazretleri, siz ve ordunuz Alp Aslan'ı bize getireceksiniz." "Öyle olacak. Alp Aslan'ı atımın kuyruğuna bağlayıp sürükleyeceğim veya bir demir kafes içinde diyar diyar gezdireceğim." 1071 yılı Ağustos'unun 25. Cuma günü iki ordu Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Alp Aslan'ın ordusu düşman ordusunun dörtte biri kadardı. Fakat perva etmiyorlar, düşmanı yenmek ve Anadolu'yu ebedi yurt edinmek için savaşacaklarını biliyor, Allah'a güveniyorlardı. Borular öttü, köstler vurdu, kılıçlar çekildi, atlar kişnedi. Tekbir sesleri Malazgirt Ovası'nı uzun süre çınlattı. Savaş oldu, zafer Müslümanlara güldü ve kibirli İmparator Roman Diyojen Sultan Alp Aslan'a esir düştü. Alp Aslan çadırına aldırdı Roman Diyojen'i, sordu. "Beni yakalasaydınız ne yapardınız?" Roman Diyojen utana sıkıla cevap verdi. "Ya atımın kuyruğuna bağlar sürüklerdim veya bir demir kafese kilitleyip diyar diyar gezdirirdim." Tekrar sordu. "Benim size ne yapacağımı sanıyorsunuz?" "Ya boynumu hemen vurduracaksınız yahut da benim size yapmayı tasarladığım gibi demir kafese kapatıp şehir şehir dolaştıracak ve zaferinizle övüneceksiniz." Sultan Alp Aslan yanındakilere döndü, imparatoru işaret ederek, "İşte aramızdaki fark," dedi. Sonra tekrar imparatora baktı. "Sizi serbest bırakacağım imparator." Roman Diyojen dondu kaldı, verecek hiçbir cevap bulamadı, yutkundu ve olduğu yere çöktü. "Ne kadar büyük olduğunuzu şimdi anlıyorum," diyebildi. "İşte biz böyleydik." Kim hayırlısıysa o kazansın. Büyük Selçuklu Sultanı, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin muzaffer kumandanı, Anadolu'yu İslamlaştırma Hareketi'nin lideri, Alp Aslan'ın bir suikast neticesi şehit olması ona cennetin bütün kapılarını açmıştı. Ama bütün İslam aleminde mateme boğmuştu. Sahibi devlet öldü, yetim kaldık feryadıyla yalnız insanlar değil, kalelerle kubbeler de ağlıyordu. O sırada bir teselli gibi Melikşah çıktı. "Peygamber Efendimiz'in nurlu yolunda, sultanımızın hareketi, istikametinde biz dahi şehadet şerbetini içinceye kadar yürümeye hazırız. Devlet elbette sahipsiz kalmayacaktır." Yanı başında Alp Aslan'ın armağanı büyük alim vezirlerin en şanslısı Nizamül Mülk de vardı. "Ey ümmeti Muhammed, feryadu figan ile zafer kazanıldığı nerede görülmüştür? Sultanımız Alp Aslan'ın vasiyeti üzerine oğlu Melikşah'ı başımıza sultan eyledik. Buyurun benim gibi siz de biat edin." Artık Melikşah Selçuklu sultanıydı. Babasının vakitsiz ölümü yüzünden İnkıta uğrayan Anadolu fethini tamamlayacak, İslam sancağını en sonunda Bizans'ın ortasında çakacaktı. Hedefi İstanbul'u fetihti. Kendini bildi bileli bunun rüyasında görür, çocukluğunda oynadığı oyunların başında İstanbul'u fethetme oyunu gelirdi. Artık Selçuklu Sultanıydı. Koskoca ordular göstereceği her hedefe tereddütsüz yürürdü. Çocukluğunda oyun yaptığı, gençliğinde rüyasını gördüğü fethi gerçekleştirip son peygamberin metine mazhar olacaktı. Bunu düşünüp dururken bir yerlerden kopan haber gülle gibi başına düştü. Kardeşiniz tutuş isyan üzeredir sultanım. Size ve ordularınıza meydan okumaktadır. Vah esafa! Bu da mı gelecekti başına? O neler düşünüyor, kardeşi nelerle uğraşıyordu? Fakat ne yapabilirdi ki? Vaktiyle kutu almış bey de babasına karşı çıkmıştı. Sonra yapılan savaşta yenilmiş, geri çekilmişken attan düşüp yaralanmıştı. Ölüm döşeğinde oğlu Süleyman'a söylediklerini bizzat Süleyman'ın ağzından dinlemişti. Oğlum Süleyman, beni iyi dinle. Tuttuğum yol hatalıydı. Alparslan'a yardım edeceğime onunla birleşip ezeli düşman Bizans'a karşı savaşacağıma Alparslan'la savaşıp Bizans'ın ekmeğine yağ sürdüm. Büyük günahımla ahirete gidiyorum. Allah günahlarımı bağışlasın. Vasiyetimdir oğlum Süleyman. Sakın intikam hislerine kapılma. Ben Alparslan'a değil, kendi ihtirasıma mağlup oldum. Kut almış oğlu Süleyman, babasının vasiyetini tutup ordusuyla Alparslan'a katılmıştı. Şimdi Anadolu'da bulunuyor, Anadolu fethini tamamlıyordu. Yakında Bizans'ın başı düşecek, İstanbul'un bütün kapıları açılacaktı. Çan susup burçlardan çağıl çağıl ezan sesleri yükselecekti. Fakat ah şu kardeşi, vezirimiz hocamız Nizamül Mülk'e haber salınsın, müşkülümüz var, kendisini beklemekteyiz. Az sonra Nizamül Mülk geldi, eli aksakalının boğumlarındaydı. Haberi duymuş ve çok üzülmüştü. Melikşah koca vezirini ayakta karşıladı. Bu ne haldir şanlı vezirim? Kötü bir haldir sultanım. Fakat bu bütün sultanların başındadır. Kardeşiniz isyan üzere etmiş, ordu toplayıp meydan okurmuş. Aynı dinden, aynı soydan gelmiş olanların kılıcın sivriliğinde buluşması ne kötü. Lakin kaçınılmaz, çare yok, savaş olacak. Daha yumuşak bir yol bulmalı. Uğraşalım, elçiler çıkarıp ikna etmeye çalışalım. İcap ederse ben giderim. Hayır şanlı vezirim. Sen bize baba yadigarısın. Yalnız Selçuk ilinde değil, bütün dünyada namın söylenir. Kardeşimizin gözü dönmüş, korkulur ki sana zarar vere. En iyisi bir name yaz, bütün ikna kabiliyetini kullan. Kardeşimize istediği yerin valiliğini sevinerek vereceğimizi bildir. Onun gözü Selçuklu tahtında sultanın valilik neyler? Melikşah acı acı gülümsedi. Bu haliyle cennet mekan pederimizin vasiyetini çiğniyor. Hey Allah'ım şahitsin. Kardeşimizin bizden daha iyi hizmet vereceğine inansak billahi tereddütsüz tahttan feragat ederiz. Gönlümüzde dine hizmet aşkı ve iştiyakı olmasa dünyanın bütün taç ve tahtlarına dönüp bakacak olan namerttir. Mektuplar yazıldı, elçiler gönderildi. Fakat Melikşah'ın kardeşine bir değişiklik olmadı. Üstelik anlaşma isteklerini Melikşah'ın korkusuna verdi. Er ise karşıma çıkar diye de haber gönderdi. Ve bir gün Selçuklu ordusu Melikşah'ın komutasına harekete geçti. Şanla şerefle yürüdü yürüdü. Bir cuma günü mola verildi. Cuma namazı eda edildikten sonra Melikşah'la Nizamül Mülk yan yana çöktükleri yerde uzun uzun dua ettiler. Nihayet ayağa kalktıklarında Melikşah mütebessim bir çehreyle veziri Nizamül Mülk'e sordu. Şanlı vezirim, duanda Allah'tan ne diledin? Nizamül Mülk duasını birkaç cümlede özetledi. Cenab-ı Hak'tan bu savaşı sizin kazanmanızı, sizin galip gelmenizi istedim. Ey Rabbi Rahimim, Melikşah kuluna zafer nasip eyle. Fetih yolunda yürürken önüne çıkan manileri bertaraf et, yolunu aç, selamete çıkar diye dua ettim. Ya siz? Melikşah gülümsüyordu. Benim duam çok farklıydı şanlı vezirim. Nasıl? Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulundum. Yüceler yücesi Rabbim, senin dinine, peygamberinin yoluna, kardeşim benden daha iyi hizmet edecekse, bu savaşta kardeşimi muzaffer et. Yok, eğer ben daha iyi hizmet edeceksen bu savaşta beni muzaffer et. Hangimiz hayırlıysak zafer onun olsun. Nizamül Mülk dayanamadı. Gözyaşlar içinde Melikşah'ın ellerini öpmeye davrandı. Fakat Melikşah bırakmadı. Omuzlarından tutup kaldırdı. Hayırlı olmayacaksam taht ne işime yarar? Şanlı vezirim diye fısıldadı. Savaş oldu. Zaferi Melikşah kazandı. Hizmet yolunda kendi nefsini başkalarına tercih edebilen, bütün dünya nimetlerini dine hizmetin vasıtası olarak görebilen Sultan Alparslan'ın şanlı evladı Melikşah, zamanında Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşadı. Şimdi ondan yüzlerce yıl sonra dudaklarımızda Melikşah'ın meşhur duası dolaşmalı. Kim hayırlıysa, kim daha iyi hizmet edecekse o kazansın. Bugün bizi yönetenler, ben de ben bencilliğinden vazgeçip, kim daha iyiyse o kazansın diyebilselerdi, Türkiye ne siyasi ne de ekonomik krizlerle boğuşmak zorunda kalırdı. Tarih ibrettir, fakat bilene. Başı dumanlı dağlar. Can düşmanı Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i yakaladığı halde, affedip bir miktar da cep harçlığı vererek ülkesine gönderecek kadar atıfet sahibi olan Malazgirt Meydan Savaşı'nın kahraman kumandanı, Selçukluların büyük sultanı Alparslan, 1072 yılında hunharca bir suikast neticesi fani hayata gözlerini kapayınca, Selçuklu tahtına oturan oğul Melikşah, babasının yarım kalan ideallerini tamamlama kararı aldı. Biz, diyordu, Peygamberi Zişan Efendimizin nurlu yolunda babamız gibi yürümek azmindeyiz. 1055 doğumlu olan Melikşah, Selçuklu tahtına oturduğu zaman henüz 17 yaşındaydı. Fakat Alparslan gibi yürekli, azimli ve babanın ve Nizamül Mülk gibi bilgi deryası bir vezirin elinde yetişmişti. Babasının idareciliğiyle kahramanlığını, hocası Nizamül Mülk'ün tecrübesiyle ilmini almıştı. Bunlara kendi ideallerini, cevvaliyetini, azmini ekleyince ortaya mükemmel bir sultan çıkmıştı. Biz, Peygamberi Zişan Efendimizin nurlu yolunda, babamız gibi yürümek azmindeyiz sözü, onun sebatını, kifayetini ve mefkureci tavrını gösteriyordu. Sultan Alparslan'ın vefatıyla rahat bir soluk alacaklarını, hatta Melikşah'ın tecrübesizliğinden faydalanıp Selçuklu Devleti'ni dahi yıkacaklarını hesaplayıp tatlı rüyalar ardında koşanlar çok geçmeden yanıldıklarını anladılar ve Melikşah babasından da beter demek zorunda kaldılar. Genç sultan vakit kaybetmeden harekete geçti. Önce babasının vefatını fırsat bilip ayaklanan beyleri hizaya getirdi. Karahanlılarla Gaznelileri Selçuklu devletine bağladı. Kutalmış oğlu Süleyman Bey Anadolu fethini tamamlamaya memur etti. Abbasi halifesinin himayesi altına aldı. Fatimileri Suriye ve Filistin'den çıkardı. Hicaz'ı Şiilerden kurtarıp hutbenin eskisine olduğu gibi Abbas halifesi adına okunmasını sağladı. Böylece yıllardır İslam dünyasını kana ve gözyaşına boğan büyük bir kargaşın önüne geçmiş oldu. Artık Selçuklu Devleti en güçlü devletini sürüyordu. Selçuklu Devleti'nin hudutları Hindistan işlerine kadar girmiş, dünyanın en büyük, en güçlü, en mamur, en medeni devleti haline gelmişti. Hayatının baharı sayılan bir yaşta 37, fani dünyaya veda etmek zorunda kalmasaydı, belki de Selçuklular dünyanın tek devleti haline geleceklerdi. Tarihimizden yaşanmış öyküler. Melikşah bu büyük işi nasıl başarmıştı? Bu sualin cevabı hayatındaki tablolarda bulunabilir. Sadece birini zikretmekle yetineceğiz. Günlerden bir gün Selçuklu Devleti'nin askeri ve idari liderleri toplantıya çağrıldı. Toplantıya bizzat Melikşah başkanlık ediyordu. Vezirlerim, paşalarım, beylerim diye söze başladı. Devletimiz Allah'ın izni ve yardımıyla çok büyüdü. Bu büyük devleti idare etmek de son derece zorlaştı. Bir devlet bütçesi yapalım, gelirimizi giderimizi denkleştirelim, nereye ne kadar sarf edeceğimizi bilelim. Zira cennet mekan sultan pederimizden duyduk ki, maliyesi sağlam olan devlet yıkılmaz. Çalışmalar başladı, gelirler toplandı, giderler hesaplandı, raporlar sultana verildi. Melikşah hepsini tek tek inceledikten sonra, görürüz ki bütçemizi yoksullara, muhtaçlara, yetimlere, dervişlere, ilim tahsil edenlere, sanatkarlara pek bir şey ayırmamışsınız. Bu saydıklarımız için bütçeye 300 bin altın konsun. Bu emri duyunca zamanın harbiye nazırı olan zat rahatsızlıkla kımıldadı. Yüzü memnuniyetsizlikle büzüldü. Sultanın teklif ettiği rakam neredeyse askeri bütçeye yakın bir rakamdı. Devletin genişleyip büyümesinde, korunup yükselmesinde, savaşlarda zafer kazanıp ganimet toplanmasında en büyük pay dervişlerin, yetimlerin, sanatkarların değil, ordunundu. Melikşah ise orduyu medrese mollalarıyla bir tutuyordu. Bu olamazdı. Daha fazla dayanamadı. Öfkesi yüzünden haddini bile aşan bir ses tonuyla, "Bu miktar para ordunun bütçesine eklense Bizans'ın surlarını dahi açardık," dedi. Sultan Melikşah gayet sakindi, hatta gülümsüyordu. "Yanlışın var," diye cevap verdi. "Biz şimdiye kadar fakirleri, dervişleri, yetimleri, muhtaçları gözetmeseydik, ordumuz değil yeni beldeler fethetmek, payi tahtımızı, başkentimizi bile korumaktan aciz kalırdı." Hepsini tek tek süzdükten sonra devam etti. "Biz memleketleri kılıçtan evvel yoksul takımı ve derviş molla kısmının dualarıyla fethederiz. Duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu? Buyuran Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki bütçemizde ayrılan en hayırlı yatırım budur." Herkes dağıldıktan sonra bile şanlı vezir, büyük alim Nizamül Mülk hala hayran hayran Melikşah'a bakıyordu. Melikşah birden ürktü. "Yanlış bir şey mi söyledik hocam?" "Hayır sultanım, çok doğru söylediniz. Bu kararınızla nazarımda öylesine büyüdünüz ki başı dumanlı dağlar gibisiniz. Zirvedeki sırrı bir türlü çözemiyorum." Bir başka zaman da Melikşah'a şöyle demişti. "Ey Cihan Sultanı, ben sana öyle manevi bir ordu vücuda getirdim ki duaları arşa ve Allah'a kadar yükselir. Halbuki askerlerin okları bir milden öteye geçmez." Damarlarımdaki kan. Çaka Bey küçük yaşta Bizans'a esir düşmüştü. Bizans saraylarında eğitim görmüş, 1081 yılında imparator olup tahta çıkan 1. Alexis Comnen'la birlikte büyümüştü. Meslek olarak askerliği seçti ve bazı savaşlara katıldı. Gösterdiği ataklık, kahramanlık yüzünden generalliğe kadar yükseldi. Bir gün İmparator Alexis Comnen, Çaka Bey'i çağırdı, ona Bizans sarayında Tatiki derlerdi. "Söyle bakalım General Tatiki arkadaşım, bana yardıma hazır mısın?" "Bütün ömrümce yardım etmedim mi İmparator Hazretleri? Böyle bir soruyu niçin sorarsınız?" "Çünkü bilmek istiyorum. Bütün düşmanlarıma karşı savaşır mısın?" "Elbette savaşırım. Sizi korumak benim vazifem." "Düşmanlarım Türkler olsa yine savaşır mısın?" Çaka Bey son soru karşısında durakladı. Ne cevap vereceğini birden kestiremedi, sustu. "Neden sustun? Türklerle savaşır mısın?" diye sormaktayım. Başını iki yana salladı. "Bunu benden istemeyiniz İmparator Hazretleri." İmparator şaşırmıştı. "Ama niçin?" "Çünkü damarlarımda savaşmamı istediğiniz insanların kanını taşıyorum." "Hala Türk olduğunu mu söylemek istiyorsun?" "Evet, hala. İnsan bir kere bir milletin kanıyla doğar ve aynı kan damarlarında dolaşırken ölür. Bu değişmez." "Ben de seni iyi eğittiğimi sanıyordum. Yanılmışım." Dışarı çıktığında arkadaşları etrafını almışlardı. Delilik yapmıştı. İmparatorun teklifini kabul etseydi büyük adamlar safına katılırdı. Herkesten saygı görürdü. Belki bir gün imparator bile olurdu. "İmparator filan olmak istemiyorum," diye cevap verdi Çaka Bey. "Kendi soyuma kılıç çekemem." Ve bir ihtilal sırasında Bizans sarayından kaçtı. Eskiden kumanda ettiği adamların başına geçti 1081. "Allah'ın bana gösterdiği yoldan yürüyeceğim. Milletime, asıl vatanıma ölünceye kadar hizmet edeceğim," diyordu. İzmir'i fethetti, bir donanma kurup denize açıldı ve yıllarca Bizans'a kan kusturduktan sonra bir suikast neticesi öldürüldü. Birinci ayrımın sonu, sayfa 25.